Ayrım 2.
Michel Frank'ın odasını temizledikten sonra Klaus'un odasına girdi. O hala yağan karı seyrediyordu. Annesi içeri girince başını ona doğru çevirdi. Ne güzel yağıyor değil mi anne? Evet, sanki küçük balerinler gökyüzünde dans ediyor. Keşke ağabeyin de bunu görebilseydi. Ne yazık ki o hep geceyi yaşıyor. Bir şeyler yapmalıyız oğlum. Onun içindeki bu karanlığa bir ışık doğmalı. İkisi de susup düşünmeye başladılar. Michel içinden ona yardımcı olmak için geç bile kaldım diyordu. Birden Klaus'un gözleri parladı. Frank'a radyo alalım anne. Ben okuldayken sen ev işleriyle ve Elke'yle ilgilenirken radyo ona arkadaşlık eder. Radyo mu? O da nedir? Bir tür hayvan mı? Küçük oğlan bir kahkaha attı. Hayır hayır, bir cihaz. Ben de nasıl bir şey olduğunu pek bilmiyorum. Eva'dan öğrendim. Babası geçen hafta almış. İçinden müzik ve insan sesleri çıkıyormuş. Nasıl olur Klaus? İnanılacak gibi değil. Uyduruyor olmasın? O asla yalan söylemez. Michel radyonun nasıl bir şey olduğunu çok merak ediyordu. Küçük kızın söyledikleri eğer doğruysa Frank için mükemmel bir hediye olabilirdi. Hava kararır kararmaz elindeki kocaman şarap şişesiyle Bay Kunz kapıda göründü. İçeri girince Kahya'ya konağın girişine bıraktığı şarap kasasını mahzene taşımasını söyledi. Şaraba çok düşkündü. Ta Bordeaux'dan en eski ve en seçkin şarapları getirtiyor, tek başına kısa sürede içip bitiriyordu. Michel onun geldiğini görür görmez Elke'nin yattığı odaya gitmiş kızıyla ilgilenmeye başlamıştı. Çünkü kocasının yüzünü görmek istemiyor, ondan korkuyordu. Michel neredesin? Mahzenden gelen Kahya'ya döndü. Evde yok mu? Ne cehennemde bu kadın? Söyle bana. Biraz önce buradaydı efendim. Biliyorsunuz ev çok büyük. Sesinizi duymamıştır. Halbuki Michel her şeyi duyuyordu. Çünkü duyulmayacak gibi değildi canavarın sesi. Avaz avaz bağırıyordu. Babasının bağırdığını duyar duymaz Elke korkup ağlamaya başladı. Bu adam sık sık sarhoş olur. Olup olmayacak şeylere hiddetlenir. O sıtma görmemiş sesiyle ya Klaus'a ya Michel'e bağırır ve döverdi. Zavallı kadın, Elke'yi susturmaya çalışırken Bay Kunz içeri girdi. Sesimi duymadın mı? Seni arıyorum. Neden beni arıyorsun ki? Ben kaybolmadım. Gördüğün gibi evin içindeyim. Ne biçim konuşuyorsun benimle? Dalga mı geçiyorsun? Hayır Sebastian, sadece bu davranışına anlam veremiyorum. İçeri girer girmez beni karşında görmek istiyorsun. Her seferinde seni kapıda karşılayamam ben. Üç çocuklu bir ev kadını olduğumu biliyorsun. Bay Kunz çok şaşırdı. Çünkü karısı ilk defa ona karşılık vermişti. Kadının suratına öfkeyle baktı. Diline hakim olmazsan sen zararlı çıkarsın deyip odadan ayrıldı. Michel'in kocasının tehditlerine, ağır laflarına ve dayağına artık dayanacak gücü kalmamıştı. 12 yıldır sinmiş olan bu mahkum patlamak üzereydi. İsyanın ilk adımını bu akşam atmıştı. Yemek sofrasını hazırlamak için aşağıya indi. Göz ucuyla salona baktı. Bay Kunz şarap içmeye başlamıştı. Michel'in elleri titremeye, kalbi gümbür gümbür atmaya başladı. Yemeği beklemeden içmeye başlaması kocasının çok öfkelendiğini gösteriyordu. Sofrayı hazırladıktan sonra bir eliyle minik Elke'yi diğer eliyle Frank'ı tutarak yemek salonuna getirdi ve yerlerine oturttu. Ardından Klaus ve Bay Kunz da yerlerini aldılar. Michel titreyen eliyle yemeği tabaklarına koyduktan sonra masanın diğer başındaki yerine oturdu. Kocasının tam karşısındaydı. Başı önde yemek yerken sofrada bir eksik var mı diye düşünüyor, çocukların babalarının eline koz olacak bir söz söylememeleri için dua ediyordu. Adamın bahane aradığı belliydi. Bir ara onun yüzüne baktı ve yemek yemediğini fark etti. Elindeki şarap kadehine bakan, kısık gözlerinin içi pis pis gülüyordu. Bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyordu. Aradığım bahaneyi buldum demekti bu. Birden onun çatalının olmadığını gördü. Hemen kalktı ve mutfaktan bir çatal getirdi. Ucuz atlattın dedi Bay Kunz. Ona işkence çektiriyor, kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyordu. Konak bir hapishane, Michel bir mahkum, Bay Kunz da bir gardiyan gibiydi. Bu gardiyan hemen hemen her şeyi kontrol altında tutar, soğuk ve sert tavırlarıyla herkese baskı uygulardı. Çok da başarılıydı. Mahkumu canından bezdirmiş, geçen her günü ona zehir etmişti. Michel ölmesini daha çok istemeye başlamıştı ama hiç ölecek hali yoktu bu yaşa gelmiş, baş ağrısı bile çekmemişti. Bay Kunz yemeğini bitirdikten sonra oturma odasına geçti. Her zamanki gibi şarabı fazla kaçıran adam şöminenin karşısındaki koltuğunda sızdı kaldı. Michel yalnız başına saatlerce oturdu. Kendinin ve çocuklarının geleceğini düşünürken gözlerinden yaşlar boşalıyordu. Yerinden kalktı. Yıllardır her tarafına sarılmış olan bir yılanla paylaşmış olduğu yatağa uzandı. Çok çaresizdi. Gün ağrır ağarmaz kalktı. Kar yağışı durmuştu. Ağaçların dalları solmuş, çiçeklerin sararmış çimenlerin üstü karlarla kaplıydı. Üstüne gün ışığı vuran dağların beyazlığı insanın gözünü alıyordu. Baykuns görünürlerde yoktu. Kahya biraz önce konaktan çıktığını söyledi. Her zamanki gibi iş yerine gitmişti. Bernie'nin en işlek yerinde 6 katlı bir iş anı vardı. İş çevresinde onu kimse sevmezdi. Çok kişinin canını yakmıştı. İçlerinden bazıları ayağını kaydırmaya çalışıyordu. Ama daha başarabilen olmamıştı. Baykuns 1929 yılındaki ekonomik buhrandan bile hiç etkilenmemişti. Çekirdekten yetişmiş, hem zeki hem yetenekli bir piyasa kurduydu. Babasından kalan serveti 7-8 katına çıkarmış, İsviçre'nin sayılı zenginleri arasına girmişti. Oldukça nüfuzlu bir insandı fakat etrafındakiler hep iyi gün dostuydu. Klaus'u okula gönderip Elke'yi uyuttuktan sonra genç kadın komşusunun evine gitmek için yola koyuldu. Karla kaplı dar yolda yürürken radyoyu düşünüyordu. 10 dakika kadar karlarla mücadele ettikten sonra Soberler'in evine ulaştı. Kapıyı eve açtı. Tatil hazırlıklarına başladığı için okula gitmemişti. Ardından annesi geldi. Bayan Sober kısa boylu, biraz kilolu, sarışın, mavi gözlü bir kadındı. Michel'i görünce çok sevindi. Birlikte içeriye girdiler. ''Nasılsın Michel? Günlerin nasıl geçiyor?'' ''Her şeyi bildiğin gibi Hannelore. Değişen hiçbir şey yok. Sebastian'ın tutumu her geçen gün daha kötüleşiyor. Kudurmuş bir hayvandan farkı yok. Neyse boş ver. Buraya senin başını ağrıtmaya gelmedim.'' ''O ne biçim söz Michel? Biz dost değil miyiz? İyi günde olduğu gibi kötü günde de yanındayım.'' ''Hannelore, keşke iyi bir günüm olsaydı da seninle birlikte geçirseydim. Ben sana dertlerimi anlattım. Seni üzdüm anca. Durumuna üzüldüm doğru.'' Ama hiçbir zaman bu kadın gelip sorunlarıyla benim başımı ağrıtıyor, moralimi bozuyor diye düşünmedim, Michel. Bilakis seni takdir ediyorum ve örnek alıyorum. Başka bir sorun olsaydı elimden gelen her şeyi yapardım. Derken Bayan Sober'in sesi titremeye başlamıştı. Ağlamamak için kendini zor tutuyordu. Michel'in yanında ağlamak istemediği için ne içersin deyip mutfağa doğru yürümeye başladı. Mümkünse sütlü kahve dedi. Soberlerin mutfağı ve evi Kunz'larınkine kıyasla çok küçüktü. Tek katlı bakımsız bir evdi. Fakat içinde mutlu ve huzurlu bir yaşam vardı. Az sonra elinde tepsiyle Bayan Sober geldi ve onun yanına oturdu. Sütlü kahvesini içerken radyo aldığınız doğru mu diye sordu. Evet doğru, senin nereden haberin oldu? Eva Klaus'a söylemiş, o da bana söyledi. Görebilir miyim nasıl bir şey olduğunu merak ettim. Tabii ki hemen şuracıkta. Bayan Sober yerinden kalkıp radyonun üstüne örttüğü örtüyü kaldırdı ve radyoyu çalıştırdı. Fransızca bir şarkı çalınıyordu. Michel'in gözleri doldu. Eski günleri aklına gelmişti. Ağlamaklı bir vaziyette cihazı inceledikten sonra yerine oturdu. Michel'in radyo ile bu kadar ilgilenmesi nasıl bir şey olduğunu sorması Bayan Sober'in tuhafına gitti. Çünkü onu Bay Kunz'dan almışlardı. ''Ne dersin Hannelore, ben de bir radyo alayım mı?'' ''Ben Frank için faydalı olur diye düşünüyorum.'' Durgunlaşan kadın gözlerini kaçırarak ''Elbette faydalı olur, hem Frank çok sevinir.'' dedi. Michel nereden aldınız diye sorunca Bayan Sober cevap vermekte zorlandı. ''İçinden ne diyeyim şimdi ben?'' diyordu. ''Bilmiyorum desem olmaz. Michel benim meraklı olduğumu bilir. Bay Kunz'dan aldım desem onu çok üzmüş olurum. Kesinlikle kavga ederler ve yine dayak yer. Belki daha kötüsü olur.'' Derken Michel ''Neden cevap vermiyorsun?'' diye sordu. Bu arada Bayan Sober'in aklına mükemmel bir fikir geldi. ''Elbette ki sana cevap vermeyeceğim. Radyo almanı istemiyorum.'' deyince Michel çok şaşırdı. Hayretle arkadaşının gözlerinin içine baktı. ''Seni anlayamıyorum Hannelore. Biraz önce al iyi olur diyordun. Şimdi de almanı istemiyorum diyorsun. Fikrini neden değiştirdin?'' ''Cevap çok basit. Artık bir radyon var. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllara.'' ''Sağ ol Hannelore, beni unutmadığına gerçekten sevindim ama hediyeni kabul edemem.'' ''Ne demek kabul edemem? Bir güzel alıp götüreceksin. Eşimle aranda bir sorun çıkmasını istemem. Ayrıca bu şey pahalıdır. Sen en iyisi onu bana sat.'' ''Saçmalama Michel, ne biçim konuşuyorsun? Bay Kunz senin aklını başından iyice aldı herhalde. Ya hediyemi alırsın ya da benimle bir daha konuşmazsın. Hadi al şunu güle güle.'' Bayan Sober, Michel'i elinde radyoyla apar topar dışarıya çıkarmıştı. Hava çok soğuk olduğu için adeta koşarcasına hızlı hızlı yürümeye başladı. Az kalsın kayıp düşecekti. Konağın içine girdiğinde görünürde kimse yoktu. Sürpriz yapmak istediği için radyoyu mutfağa götürüp orada paketledi ve sakladı. Frank'a Noel akşamı vermeyi planlıyordu. Elke'ye bakmak için ikinci kata çıkarken Kahya ile karşılaştı. ''Merhaba Bayan Kutz, hoş geldiniz. Merhaba Wolfgang, Elke nasıl? Bütün gün evin içinde sizi aradı, şimdi uyuyor. Kızımla ilgilendiğin için teşekkürler deyip merdivenlerden çıkmaya başladı. Çatı katına geldi. Önce Klaus'un odasına girdi. Ödevlerini yapıyordu birkaç dakika. Onunla konuştuktan sonra Frank'ın odasına girdi. Bu arada Klaus hızla aşağıya doğru inmeye başladı. Frank odasında yoktu. Michel onu aramaya başladı. Oturma odasının kapısı açılır açılmaz Klaus, Frank ve kahyaları Bay Rins'le karşılaştı. Ellerinde hediyeleriyle Michel'i bekliyorlardı. Hep bir ağızdan doğum gününü kutladılar. Klaus ve Frank annelerini öperek hediyelerini verdiler. Paketlerin içinden mavi renkli bir müzik kutusu ve gözleriyle aynı renkte olan yeşil bir elbise çıktı. Çocuk gibi sevinmişti genç kadın. Kahya yavaşça ona doğru yaklaştı ve "Bu da benim hediyem" dedi ve dikdörtgen şeklindeki büyük paketi uzattı. Michel merakla paketi açmaya başladı. Paketin içinden mükemmel bir yağlı boya tablo çıktı. Alplerin tablosuydu bu. Manzarayı hayranlıkla seyrederken sağ alt köşede Wolfgang Grinz'in imzasını gördü. Hayretle gülümseyen adama baktı. "Bunu sen mi yaptın?" diye sordu. "Evet Bayan Kunz, ben yaptım. Boş zamanlarımda resim yapıyorum." "Harika bir şey Wolfgang" deyip kahyanın boynuna atıldı. Tam o anda odaya giren Bay Kunz hiddetten köpürdü. "Ne yapıyorsunuz siz?" deyip hiddetle bağırmaya başlayan adam Michel'e okkalı iki tokat attıktan sonra kahyayı dövmeye başladı. Michel doğum günümü kutladı sadece Sebastian dur diye haykırıyordu. Bay Kunz zavallı adamı fena halde dövdükten sonra cebinden biraz para çıkarıp kahyanın önüne fırlattı. Eşyalarını toplayıp en kısa zamanda konaktan ayrılmasını söyledi. Olayın şaşkınlığını üstünden atamamış olan kahya bunu bana nasıl yaparsınız diyebildi sadece. Ağır ağır yerden kalktı ve yürümeye başladı. Konaktan çıkıp ahırın yanındaki kulübesine girdi. Bay Rins yıkılmıştı. 25 yıllık emeğimin karşılığı bu mu diyordu kendi kendine. En güzel günlerini ona hizmet etmekle geçirmişti. Ama karşısındaki canavar için hiçbir önemi olmadığı belliydi. Kış günü onu işsiz bırakıp sokağa atmaktan hiç çekinmemişti. Üstelik ortada Bay Kunz'un hat safhadaki kıskançlığından başka bir neden de yoktu. Sabah erkenden ayrılmaya karar verdi. Kırık ayaklı yatağının altından tozlar içindeki bavulunu çıkardı. Bavulu silip eşyalarını toplamaya başladı. Bu arada kapı çalındı. Gelen Michel'di. Bay Rins kapıyı açtı. "İçeri girebilir miyim Wolfgang?" "Girmemeniz daha iyi olur Bayan Kunz. Eşiniz görürse daha kötü şeyler olabilir. Umurumda değil. Biraz konuşabilir miyiz?" "Elbette buyurun." "Önce Sebastian adına senden özür diliyorum. İnan ki çok üzgünüm. Yaptığı affedilir gibi değil ama lütfen affet. Bizi terk etme. Ben o merhametsizin kararını değiştiririm." Michel kahyanın gitmemesi için adeta yalvarıyordu. Ama o gitmekte kararlıydı. Kendisine yapılanı hazmedemiyordu. Giysilerini katlayıp bavula koymaya başladı. Michel belki vazgeçer diye kahyanın yanında sessizce beklerken Bay Rinst başını Michel'e doğru çevirdi. "Üzgünüm, gideceğim." "Nereye gideceksin Wolfgang? Nasıl iş bulacaksın?" "Bilmiyorum Bayan Kunz. Rüzgar beni nereye götürürse oraya gideceğim." Michel başı önde dışarıya çıktı ve konağa geri döndü. Bay Kunz her zamanki gibi şöminenin karşısındaki koltuğunda oturuyordu. Öfkesi geçmişti. Michel sert bir ifadeyle ona bakmaya başladı. Bir aralık bunu fark eden adam tam ağzını açıp bir şey söyleyecekken Michel arkasına dönüp Elke'nin odasına doğru yürümeye başladı. Odadan ağlama sesleri geliyordu. Hemen içeriye girdi. Çocukların üçü de oradaydılar. Ağlıyorlardı. "Niye ağlıyorsunuz? Babanız mı dövdü?" Klaus başını kaldırıp "Hayır, dövmedi" diye cevap verdi. Onlar çok sevdikleri kahyalarının dayak yiyip işten atılmasına ağlıyorlardı. Bay Rinst arkadaşları gibiydi. Her biriyle teker teker ilgilenir, şakalar yapıp küçükleri güldürürdü. Çocuğu olmayan adam onları kendi çocuğu gibi görüyordu. Çocuklar da bunu hissediyordu. Michel, Frank ve Klaus'u güçlükle susturduktan sonra Frank'ı yanına alıp odasına çıkardı. Annesi kapıyı kapattıktan sonra yalnız kalan çocuk hıçkırarak ağlamaya başladı. En iyi dostlarından birini kaybetmek içindeki karanlığı daha da koyulaştırmıştı. Sabit bakan mavi gözlerinden akan damlalar içinde çalkalanan hüzün denizinin damlalarıydı. Michel küçük kızını uyuttuktan sonra yatağına uzandı. Aklına annesi, babası ve arkadaşlarıyla kutladığı ilk doğum günü geldi. Beyaz renkli mavi fiyonklu elbisesinin içindeki pembe yanaklı kız üstünde 6 tane kırmızı mum olan pastayı üflüyordu. Gözlerini açtığında sabah olmuştu, kar yağıyordu. Bay Rinz'e bakmak için dışarıya çıkarken kapının önünde bir zarf buldu. Üstünde Bayan Kunz yazıyordu, açıp okumaya başladı. Size ve çocuklarınıza veda etmek benim için çok zor olduğu için veda etmeden gidiyorum. Sizinle birlikte olduğum 12 yıl içinde bana bir kahya gibi değil de kardeşiniz gibi davrandınız Bayan Kuntz, sağ olun. Sizi yalnız bırakıp gitmek istemezdim ama iki tarafın da iyiliği için bunu yapmaya mecburum. O zalim Bay Kuntz'a şunu söylemek istiyorum. 25 yıl boyunca bana çektirdiklerini ölünceye kadar unutmayacağım ve onu asla affetmeyeceğim. Hoşça kalın Bayan Kuntz, kendinize dikkat edin. Wolfgang Rinst. Michel içinde büyük bir boşluk hissetti. O anda evde konuşup dertleşebileceği tek kişi gitmişti. Issız ve tehlikeli bir adada yapayalnız kalmış gibiydi. Noel gelmişti. Ama evin içindekilerde hiçbirinde ne sevinç ne de kutlama isteği vardı. Çocuklarıyla birlikte kahvaltı ettikten sonra Michel hazırlıklara başladı. Önce temizlik yaptıktan sonra yemekleri hazırladı. Ardından büyük salondaki Noel ağacını Klaus ve Frank'la süsledi. Farkına varmadan zaman çok çabuk geçmişti. Güneş batmak üzereydi. Çocukları teker teker giydirdikten sonra doğum gününde hediye edilen yeşil elbiseyi giydi. Aynanın karşısına geçmiş saçını tarıyorken durup aynadaki yüzüne baktı. Alnında ve göz altlarında çizgiler, açık kestane renkli uzun saçlarında beyaz teller belirmişti. Henüz 32 yaşında olmasına rağmen yaşlı bir kadın gibi gözüküyordu aynada. Vücudu değil ruhu yaşlanmıştı. Çektiği acılar onu çok yıpratmış, yaşama sevincini kaybettirmişti. Sadece sorumluluklarını yerine getirmek için, yani çocukları için yaşıyor, dayanması oldukça güç olan bu eziyete katlanıyordu. Yatak odasından aşağıya indiğinde salonda Bay Kuntz'u gördü, oldukça şık giyinmişti. Sakin bir ses tonuyla "Yemeğe misafirlerimiz var, bir arkadaşım ve eşi gelecek," dedi. "Benden habersiz birilerini davet edebileceğin aklıma gelmişti," diye cevap verdi Michel. Bay Kuntz akşam yemeğinde ne var diye sordu. Michel hazırlıklarını anlatırken kapı çalındı. Bay Kuntz hızlı adımlarla aşağıya inip kapıyı açtı. Az sonra içeriye yaşlı bir çift girdi. Gelenler Bern Belediye Başkanı Franz Müller ve eşi Ulrike Müller'di. Michel Bayan Müller'den hiç hoşlanmadı. Kibirli ve huysuz bir kadındı. Oturduğu koltukta kurum kurum kuruluyor, Michel'e tepeden bakıyordu. Bayan Müller'in aksine Bay Müller güler yüzlü, kalender bir adamdı. Hem yaptıklarıyla hem de kişiliğiyle takdir edilen Bay Müller, üçüncü kez belediye başkanı seçilmişti. İki arkadaş sohbet ederken Michel yemek salonuna gidip sofrayı hazırladı. Sonra çocukları yemeğe çağırdı. Üç kardeş el ele tutuşarak yemek salonuna geldiler ve davetlilerle birlikte masaya oturdular. Michel yemekleri tabaklara koyarken Bayan Müller iğneleyici bir ses tonuyla, "Sizin gibi zengin insanların hizmetçisinin olmaması çok tuhaf." Michel ters ters bakarak "Hizmetçiye gerek görmüyorum," diye cevap verdi. Fakat bu cevap Bayan Müller'i tatmin etmemişti. Bir soru daha sordu. "Bir yandan üç çocuğa bakmak, bir yandan da konağın işlerini yapmak zor olmuyor mu?" "Hayır, zor olmuyor," dedi ve yerine oturdu. Bir ara göz ucuyla ona baktı. Huysuz kadın burnunu kıvıra kıvıra yemek yiyordu. Pişirilenleri beğenmediğini belli etmek ister gibi bir hali vardı. Kısa bir süre sonra hemen hemen hiçbir şey yemeden sofradan kalktı ve salona geçti. Bay Müller o anda oluşan soğukluğu ortadan kaldırmak için çocuklara şaka yapmaya başladı. Fakat Frank'ı güldürmeyi başaramadı. O sessiz yemek yiyordu. Frank'ın üzgün halini gören adam nedenini sordu. Michel cevap verdi. "Uzun zamandır neşesi yerinde değil. Okula gidemediği için kendini de beni de kahrediyor." Frank'ın kör olduğunu fark etmemiş olan Bay Müller, "Neden okula gidemiyor?" der demez Frank masadan kalktı ve ağlamaya başladı. Bay Müller önce ne olduğunu anlayamadı. Frank'ın yürüyüşünü görünce "Kusura bakmayın, oğlunuzun görme özürlü olduğunu bilmiyordum," dedi ve onun arkasından gidip elinden tuttu. "Baba sen misin?" "Hayır, benim. Seninle konuşmak istiyorum. Gel bir yere oturalım." Yemek salonunun yanındaki pembe odaya geçtiler. Bay Müller küçük çocuğun başını okşadı. "Ne hissettiğini biliyorum.